Kış Bahçesi, Kristin Hanna, 36. Ayrım. Meredith iki varendayı ayıran parmaklığa biraz daha yaklaşarak, ''Neden?'' dedi. Aralarında yaklaşık 30 santim bir mesafeyle birdenbire yüz yüze gelinceye kadar Meredith annesinin kendisine doğru geldiğini hissetti. Nihayet annesinin gözlerini görebiliyordu. Açıklamak için hikayemi anlatıyorum. Hikaye bittiğinde bu kadar yanlış ne yaptığımı öğrenecek miyim? Işık ve gölgenin belirsiz karışımında annesinin yüzü eski bir yağlı kağıt gibi buruşuk görünüyordu. Hepsi bittiğinde yanlış bir şey yapan tek kişinin sen olmadığını anlayacaksın. Şimdi içeri gel. Bu akşam sizi Luga, dipnot 45, Leningrad kuşatmasındaki savunma hatlarından biri hattından söz edeceğim. Emin misin? Vakit geç. Eminim. Sürgülü kapıyı açıp kabine girerek gözden kayboldu. Meredith aydınlık kameraya girdi ve Nina'yı yatağın üstünde kısa siyah saçlarını bir havluyla kuruturken buldu. Dışarıda hiçbir şey görünmüyor, öyle değil mi? Annem hikayenin devamını anlatmak istiyor. Bu gece mi? Nina ıslak havlunun yere düşmesine müsaade ederek aceleyle odanın diğer tarafına gitti. Meredith yerdeki ıslak havluyu alarak banyoya götürüp astı. Nina kapının girişinde, ''Hazır mısın?'' dedi. Meredith bakmak için kardeşine doğru yürüdü. ''Senin kanatların var.'' ''Ha? Belki de ben bir deve kuşu ya da dodo kuşu gibiyim. O kadar uzun süre yerde kaldım ki uçma yeteneğimi kaybettim.'' Gülerek Nina bir kolunu Meredith'in omzuna atıp onu kameradan çıkardı. ''Sen kahrolası bir deve kuşu değilsin. Yeri gelmişken bunlar her zaman tek başlarına duran huysuz kuşlardır.'' Nina annesinin kapısını vururken Meredith, ''Öyleyse ben neyim?'' diye sordu. ''Belki bir kuğusun. Kuğular ömürlerinin sonuna kadar eşleriyle olurlar. Biri olmadan diğeri uçabilir mi bilmiyorum.'' ''Bunu senden duymak garip. Sen romantik değilsin.'' Nina Meredith'e bakarak, ''Evet.'' dedi. ''Ama sen öylesin.'' Bu Meredith'i şaşırtmıştı. O kendini asla bir romantik olarak düşünmezdi. Bu, babası gibi herkesi koşulsuzca seven ya da büyük jestler yapmakta hiç başarısız olmayan insanlar içindi. Ya da saat ne kadar geç olursa olsun ya da ne kadar zor bir gün geçirirse geçirsin, asla iyi geceler öpücüğü vermeyi unutmayan Jeff gibi insanlar için. Ya da belki gençken ruh eşini bulan, ve bunun ne kadar ender bulunan bir şey olduğunu tam olarak anlamamış olan kızlar içindi. Kapı açıldı. Annesi öylece durup bekledi. Beyaz saçları bağlanmamıştı ve vücudu büyük beden mavi bir yolcu gemisinin bornozuna sarılıydı. Bu renk annesinin üzerinde o kadar tuhaf duruyordu ki Meredith bir daha bakmak zorunda kaldı. Ve sonra birdenbire anladı. ''Vera renkleri görüyordu.'' dedi. Meredith'in yanında Nina'nın soluğu kesildi. ''Bu doğru. Öyleyse renkleri görebiliyorsun.'' ''Hayır.'' dedi annesi. ''Nasıl oluyor?'' Annesi kararlı bir şekilde. ''Soru sormak yok.'' dedi. ''Kurallar böyleydi.'' Yatağa doğru gitti ve uzanıp yastık yığınına yaslandı. Meredith Nina'nın arkasından odaya girdi ve iki kişilik kanepede yanına oturdu. Sessizlikte dalgaların geminin kenarına vurduğunu ve birlikte sessizce nefes alışlarını duydu. Annesi usulca sesinin bütün gücünü kullanarak, ''Vera yine çocuklarını bırakması gerektiğine inanamıyor.'' dedi. Annesi artık hassas ve yaşlı görünmüyor. Aslında neredeyse gülümsüyor ve gözleri yavaşça kapanmış. Özellikle çocuklarını eve getirmek için bu kadar çok uğraşmışken, ama Leningrad şimdi kadınların şehri ve Almanlara karşı şehri savunmalılar. Ve böylece parlak güneşli bir günde Vera onları öperek bir haftada ikinci kez yavrularına veda ediyor. Onlar 4 ve 5 yaşındalar. Annesiz kalmak için çok küçükler. Ama savaş her şeyi değiştiriyor. Ve tıpkı annesinin tahmin ettiği gibi, Vera birkaç ay önce aklının almayacağı bir şeyi yapıyor. küçük dairelerinde bütün gözler üzerindeyken çocuklarının önüne diz çöküyor. Olga teyze ve annenin Leningrad'ı korumak için gidip yardım etmesi gerekiyor. Biz burada yokken çok güçlü ve olgun olmanız gerekiyor, tamam mı? Büyük annenizin yardımınıza ihtiyacı olacak. Leo'nun gözleri hemen yaşlarla doluyor. Gitmeni istemiyorum. Vera oğlunun üzgün gözlerine bakamıyor. Bu yüzden yavaşça zaten daha güçlü olduğunu düşündüğü kızına dönüyor. Anya ağlamamak için elinden geleni yaparak usulca. Ya geri dönmezsen? Diyor. Vera yanında götürmeyi düşündüğü çok değerli şeyi çıkarmak için elini cebine atıyor. Onu yavaşça çıkarıyor. Değerli taşlarla süslenmiş, güzel kelebek avcunun içinde duruyor. Anya'ya, işte, diyor. Bunu annen için saklamanı istiyorum. Bu çok özel bir şey. Buna baktığında beni düşüneceksin ve sana geri döneceğimi, her neredeysem seni ve Leo'yu düşündüğümü, İkinizi de sevdiğimi bileceksin. Onunla oynama ya da onu kırma. Biz buyuz, Anya. Bu sana geri döneceğimi kanıtlıyor, tamam mı? Anya çok ağırbaşlı bir şekilde kelebeği alıp dikkatlice küçük avucunda tutuyor. Vera çocuklarının ikisine de son bir defa öperek ayağa kalkıyor. Odanın diğer tarafında bakışları annesininkileriyle karşılaşıyor. Veda, göz kulak olmak ve geri dönmek için verilen söz ve bunun bir veda olduğu endişesi, her şey orada onların gözlerinde. Vera annesine sarılması gerektiğini biliyor ama bunu yaparsa ağlayacak ve çocukların önünde ağlayamaz. Bu yüzden kapının yanındaki çengelde asılı duran kalın kışlık paltoyu alıp omzuna atıyor. Vera ve Olga hemen tıklım tıklım dolu bir nakliye kamyonuna biniyorlar. Etraflarında birçoğu çiçek desenli yazlık etek giymiş, ayaklarında sandalet olan yüzünelerce genç kadın var. Başka zamanlarda bu kızlar belki Ural Dağları'na ya da Karadeniz'e kamp yapmaya gider gibi görüneceklerdi. Ama şimdi kimse buna aldanmaz. Kızlardan bir teki bile gülümsemiyor. Luga hattına vardıklarında orada göz alabildiğince insan, çoğunlukla kızlar ve kadınlar var. Düşmanın Leningrad'a ulaşmasını engelleyecek koskocaman hendekler kazıyor ve tahkimatlar yapıyorlar. Toprağın üstüne eğilmiş kazma ve kürekleri toprağa saplıyorlar. Yüzlerinde terin ve toprağın izleri var. Elbiseleri mahvolmuş. Ama onlar Rus, Sovyet ve hiç kimse durdurmaya ya da şikayet etmeye cesaret edemiyor. Hiç kimse böyle bir şey yapmayı aklından bile geçirmiyor. Orman sadece birkaç mil ötede. Bir yoldaş Vera'ya ne yapacağını söylerken Vera güneşin altında duruyor. Olga Vera'ya yaklaşıp elini tutuyor. Bunu bilmiyorlar ama asker gibi dinliyor ve çocuk gibi görünüyorlar. Gelecek birçok gece için bu onların huzurlu geçen son anları. Bundan sonra kazmalarını alıp toprağın daha önce kazılmış olduğu sıraya doğru ilerliyorlar. Hendeğin içine girerek elleri su toplayıp kanayıncaya, ağızlarından kan gelinceye, gözlerinden kirli yaşlar akıncaya kadar toprağı kazan kızların, kadınların ve yaşlı adamların oluşturduğu, sonu olmayan sıraya iki kişi daha ekleniyor. Günlerce kazıyorlar. Akşam Vera'nın kendini hissettiği kadar sersemlemiş, yorgun ve pis görünen diğer kızlarla birlikte bir ahırda toplanıyorlar. Her yer toz, çamur, ter, duman kokuyor. Yedinci gecelerinde Vera ahırda geceyi geçirdikleri sakin bir köşe buluyor ve çırpılardan küçük bir ateş yakıyor. Azıcık çırpıyla beslenen alevler çok uzun süre yanmıyor. Bu yüzden hızla kız kardeşi için bir bardak su kaynatıyor. Akşam yemeğinde yedikleri bol su katılmış lahana çorbası uzun zaman önce yerini açlığa bırakmış ama yapabilecekleri hiçbir şey yok. Yanlarında daha yaşlı, tıknaz bir kadın, sanki kendi ellerini daha önce hiç görmemiş gibi kirli tırnaklarına bakarak saman balyalarına dayanıyor. Kadının tombul, kirli yüzü yabancı ama gözlerinde insanın içini rahatlatan bir şey var.
Olga suyu yere bırakarak, ellerime bak diyor, kanıyor. Olga bunu şaşkın bir merakla, ne acı ne de akan kan gerçekten onun değilmiş gibi söylüyor. Vera kardeşinin elini tutuyor. Avucunda matlaşmış kanı ve patlamış, su toplayan kabarcıkları görüyor. Elini sarılı tutmalısın. Bunu sana söyledim. Olga usulca, bugün beni izliyorlardı, diyor. Yoldaş, Zlatko ve Pritkin. Babama olanları bildiklerini biliyorum. Sargıları ayarlamak için duramadım. Vera kaşlarını çatıyor. Bunu daha önce, geçen hafta kardeşinden duymuştu. Ama şimdi bir terslik olduğunu fark ediyor. Kız kardeşi onunla göz göze gelmiyor. Zaten etrafta kızların öldüğünü gördüler. Daha dün Olga çok yakında düşen bir bomba yüzünden günün yarısını sağır olarak geçirdi. Dışarıda yüksek sesle alarm çalıyor. Önceleri uçağın sesi yazın piknikte duyulan, uzaktaki bir arı sesi gibi bir vızıltı. Ama ses gittikçe artıyor ve ahırdaki korku açıkça hissediliyor. Kızlar hareket ediyor, yer değiştiriyor ve uzanıp yere yatıyorlar. Ama gerçekten gidecek hiçbir yer yok. Bombalar düşüyor. Binanın dış yüzündeki suntaların arasında alevler kırmızı, sarı ve siyah renkte parlıyor. Bir yerlerde birisi çığlık atıyor. Hava kurşuni bir renge bürünüyor ve kumlanıyor. Vera'nın gözleri yanıyor. Olga irkiliyor ama kımıldamıyor. Bunun yerine yaralı avucuna bakıyor ve düzenli bir şekilde ölmüş, su toplamış derilerini koparmaya başlıyor. Yaralarından kan çıkıyor. Vera kız kardeşinin elini çekerek, "Bunu yapma!" diyor. "Bal." Vera bu kelimenin yüksek sesle söylendiğini duyuyor. Önceleri bu mantıklı gelmiyor. Gerçekten kavrayabildiği tek şey bombalama. Yakınındaki birisi ağlıyor. Sonra kelimeyi tekrar duyuyor. "Bal." Yaşlı kadın şimdi daha yakında. Deri kırışıklıklar, sigara tiryakisi ağzı etrafında toplanmış ve morumsu torbalar yorgun gözlerini vurguluyor. Kadın önlüğünün cebinden küçük bir şişe çıkarıyor. "Kardeşinin yaralarının üzerine bal sür." Bu hareketin cömertliği Vera'yı şaşırtıyor. Luga hattında bal altından daha değerli. Hem yiyecek hem de ilaç. Vera Olga'nın yaralarına ufak bir damla sürdükten sonra, "Bunu neden yapıyorsun?" diyor. Kadın Vera'ya bakıyor. Saman balyaları arasındaki yerine geri kaçarken, "Sadece birbirimize sahibiz," diyor. Vera, "Adın ne?" diyor. Kadın, "Bu önemli değil," diyor. "Kardeşini yakından izle. Onunki gibi gözleri daha önce gördüm. O iyi değil." Kelimeler acımasız olmasına rağmen Vera cesurca başını sallıyor. Kendi kendine Olga'daki bu değişikliğin sıradan bir uyku eksikliği ve açlık olduğunu söyleyip duruyor. Ama şimdi yaşlı kadının gördüğü şeyi, kız kardeşinin kocaman gözlerindeki delilik zerresini görüyor. Olga bu geceleri ve günlere dayanamıyor. Çığlıklara, bitip tükenmek bilmeyen işlere, kendisiyle aynı yaşta bir kızın havaya uçurulmasını izlemenin dehşetine, en kötüsü de tehlikenin aniliği. Olga delirmeye başladı. Kendi kendine konuşuyor ve neredeyse hiç uyumuyor. Vera kız kardeşini kollarına alarak, "Buraya gel Olguşka," diyor. Birlikte ne yumuşak olan ne de güzel kokan saman yataklarına yatıyorlar. Olga kulağa rüyadaymış gibi gelen bir sesle, "Babamı görüyorum," diyor. Sanki kim olduklarını, nerede olduklarını, kim hakkında konuşmadıklarını unutmuş gibi. "Bana bir hikaye anlat Vera. Prensesler ve sana güller getiren oğlanlar hakkında." Vera çok yorgun. Ama kız kardeşinin kirli, karmakarışık saçlarını okşuyor ve ruhunu sakinleştirmek için sahip olduğu tek şeyi sesini kullanıyor. Kar krallığı gecenin hiç çökmediği, beyaz güvercinlerin telefon telleri üzerinde yuva yaptığı, etrafı duvarlarla çevrili büyülü bir şehir. Olga uykuya daldıktan uzun süre sonra Vera hala güzel kelimeleri sıralayarak yapabildiği tek yolla etraflarındaki dünyayı değiştiriyor. Gözleri artık onları daha fazla açık tutamayacağı kadar ağırlaştığında kız kardeşinin kanlı avucunu öpüyor. Balın tatlılığıyla karışmış kanın nahoş tadını alıyor. Balın birazını kendi su toplamış avucuna koymalıydı ama bu aklına gelmedi. Şimdi uyu. Olga uykulu bir şekilde. Yarın annemi görecek miyiz? Diye soruyor. Vera kardeşine daha sıkı sarılarak, hayır, yarın değil, diyor. Ama yakında. Açık ve güneşli bir gün. Gördükleri her şeyi bombalayan Almanlar ve ilerleyen tankları olmasa, kuşlar burada şarkı söyleyecek. Çam ağaçları siyah yerine yeşil olacak. Buranın güzelliği uzun zaman önce kaybolmuş. Bu hendek toprakta açılmış kocaman bir yarık, ölümcül bir yara. Kızlar çukurun her tarafında emekliyor. Askerler burası ve fazla uzak olmayan cephe hattı arasında mekik dokuyor. Bu cephe dağılırsa, Almanlar cepheyi geçerlerse Leningrad düşecek. Hepsi buna inanıyor. Bu yüzden ellerinin kanamasını ve bombaların güneş ışığı gibi hep etraflarında olmasını umursamadan kazmaya devam ediyorlar. Vera elindeki kaşıktan başka hiçbir şey düşünmemeye çalışıyor. Kazma geçen hafta kırıldı. Bir süreliğine bir kürek bulabilecek kadar şanslıydı. Ama küreği iyice saklayamadı ve bir sabah uyandığında kaybolmuştu. Bu yüzden şimdi bir yemek kaşığıyla kazıyordu. Bütün gün boyunca sapla, it, döndür, çek, omuzları ağrıyıncaya, boynu acıyıncaya ve su toplamış avuçları yanıncaya kadar. Ne kadar tuzlusu olursa olsun işe yaramıyor. Yaşlı kadın ve bal çoktan yok oldu. Ve şimdi bir de renkli oldu. Vücudu ona karşı çıkıyormuş gibi görünüyor. Ama yine de tek endişelendiği şey Olga. Kız kardeşi hiç şikayet etmeden kazıyor. Ama uyuyamıyor, yemek yiyemiyor ve bombalar düşmeye başladığında bir elini yüzüne siper ederek orada öylece durup uçaklara bakıyor. Geçen birkaç haftada Vera herhangi bir şeyin sıradanlaşabileceğini öğrendi. Toprağın içinde uyumak, kaçıp saklanacak yer aramak, çukur kazmak, insanların ölmesini izlemek, cesetlerin üzerine basmak, yanan insan etini koklamak. Ama kör biri gibi hareket eden ve etrafında bombalar patladığında kıkırdayan yeni Olga'yı kabullenemiyor. Hava akını alarmı çalıyor. Kızlar ve kadınlar aceleyle hendeklerin içine girip çıkıyorlar. Bağırışıp birbirlerini kenara itiyorlar. Olga hendeğin yanında duruyor, elbisesi yırtılmış ve kirli. Uzun, açık kızıl rengi saçları kirli, kıvır kıvır ve eskiden rengi mavi olan bir başörtüyle geriye doğru toplanarak kararmış yüzünden çekilmiş. Tepede Alman uçakları gökyüzünü doldurmaya başlıyor, uçakların motorları vızıldıyor. Vera parçalanmış toprağın üzerinde önden gidip yıkıntıların bir kenara iterek güçlükle ilerlerken kız kardeşine bağırıyor. Hadi! Bu ses annemin dikiş makinesinin sesine benziyor. Olga bunu söylediğinde Vera dönüp arkasına bakıyor. Olga çok uzakta, elini gözlerinin üzerine siper etmiş, hala orada duruyor. Vera bombanın düşüşüyle aynı zamanda "Koş!" diye bağırıyor. Olga orada ve sonra bezden bir bebek gibi yana savrulup kayboluyor. Moloz yağarken hendeğin diğer tarafındaki çökmüş bir yığının üzerine düşüyor. Vera çığlık atıyor, ağlıyor. Sürünerek hendekten dışarı çıkıyor ve kardeşinin bir toprak ve moloz yığını altında yattığı çukura gidiyor. Olga'nın göğsünün üzerindeki tuğla nereden geldi? Olga'nın ağzının kenarından kan fışkırıyor ve yanağının üzerindeki kurum ve çamurun arasından akıyor. Soluk alışı balgamlı, öksürdüğünde kabarcıklar çıkıyor. Titreyerek, Vera, diyor. Yere yatmayı unuttum. Vera, beni dinlemen gerekiyordu, diyor Vera. Kardeşini göğsüne yaklaştırıyor, onu severek yaşatmaya çalışıyor. Ben senin ablanım. Her zaman patronluk taslarsın. Vera kardeşinin yanağını öpüp kanı silmeye çalışıyor. Ama elleri o kadar kirli ki sadece her yere bulaştırıyor. Seni seviyorum Olga. Beni bırakma lütfen. Olga gülümsüyor ve öksürüyor. Burnundan kan fışkırıyor ve toprakla karışıyor. Şeye gittiğimiz zamanı hatırlıyor.
Ve ölüyor.
Vera uzun süre toprağa diz çökmüş bir halde orada oturuyor. Askerler gelip Olga'yı götürünceye kadar. Sonra yeniden kazmaya başlıyor. Umursamadığından ya da canı yanmadığından değil. Ama başka ne yapabilir ki?
36. ayrımın sonu. Sayfa no 389. Devamı 37. ayrımda.